Herkese iyi akşamlar. Serbest Kürsü Podcast kanalının özel yayınıyla beraberiz. Aslında çok duygusal bir yayın olacak. Çok güzel bir hafta geçirmedik. Öncesindeki Elazığ'daki depremde çok bizim için sarsıcı oldu ülke olarak. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara, zarar görenlere de en kısa sürede acil şifalar diliyoruz. Ve pazar günü bizim için NBA'in, basketbolun sevme sebeplerinden bir tanesi olan Kobe Bryant'ın vefat haberini aldık. Çok trajik bir ölüm haberi oldu bizim için. Kızıyla Gigi ile beraber helikopter kazasında vefat etti. Biz de onu anmak için bugün Şevket'le beraber bir özel yayın yapmak kararı aldık. Normalde kurucularımızdan Ahmet de bugün gelecekti fakat yeni işi ve finans sektörünün yoruculuğuyla beraber vakti olmadığı için bize katılamadı. Kendisine buradan selam edelim. O da çok isterdi bugün olmak. Onun da çok takdir ettiği, çok sevdiği bir idoldü. Hepimizin belki de basketbolu sevmesinin sebeplerinden bir tanesiydi Kobe Bryant. Hoş geldin Şevket öncelikle.
Hoş bulduk Mustafa.
Ya bizim için basketbol tutkusu olan insanlar için çok acı dolu bir haberdi. Ya aslında ben ufaktan bir tirat atıp topu sana atmak istiyorum. Bana hissettirdikleri ve hala daha videolar, haberler beraber o anıların canlanmasıyla ben bir tirat yapıp topu sana atmak istiyorum. Bize olan hissiyatla hissettirdiklerini. Ölüm haberini almadan önceki gece Dallas Mavericks Utah Jazz maçını izlemiştim. Ondan sonra Lakers Philadelphia maçını kadarki süreçte bir şeyler yazmam gerekiyordu. O arada araştırırken benim lisede hem benim hayatım hem okumak hem çalışmakla geçmişti. Lisedeyken çok ağır işlerde çalışıyordum. O dönem dinlediğim müzikler ve dinlediğim müziklere ulaşmıştım. Şans eseri ve dinlerken ya o dönem ben neler yapıyordum ya falan diyordum. Nasıl zamanlardı falan. Ve aklıma şey geldi hep. Kaçış olarak basketbolu, geceleri iş dönüşü basketbol maçlarını izlediğim işte o CNN'de, öncesinde Kanal D'de, sonra CNN'de Murat Muratanoğlu'nun spiker olduğu, Kaan Kural'ın yorumcu olduğu maçlar aklıma geldi. Kobe Bryant'ın 81 sayısı olan maç geldi. Hatta o gece çok enteresan maçtı, ikinci yarısına yetişmiştim falan. Ya ben çok ufaklıktan beri hem hiperaktivite ve dikkat bozukluğu ve disleksi probleminden dolayı çok yalnız kaldım. Zaten küçük bir şehir olduğu için hani insanlara çevre ayak uyduramıyordum. Basketbol, kitaplar, müzik benim için kaçıştı yani ve terapi niteliğindeydi. Benim basketbol NBA'de ufaklık ilkokuldayken arkadaşlarımın hepsi Lakers'lıydı. Ya yani Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal fanıydı hatta.
Sanki yani herkes Lakers'lı gibiydi.
Evet. Ya Kobe Bryant'ı herkes tapıyordu ve ben hani o dönem işte EuroLeague ilk tanışmamla beraber işte Kinder Bologna sürecinde işte Manu Ginobili bana çok büyük etki etmişti ve NBA'deki hem o dönem Kobe Bryant fanlarına inat olsun diye hem de bana Ginobili'den dolayı ben Spurs fan olmuştum. Taraftar olmuştum ama Kobe Bryant'ı da tabii ki de içten içe müthiş bir sevgi ve saygıyla yani imrenerek izliyordum. Çok özel bir karakterdi. Ama şu var hani bizim ülkedeki kitle çok özveriyle, basketbol kitlesi seven kitle çok özveriyle maç takip eden, yani sabaha karşı kalkıp maçı izleyen kitle ve hakikaten duyguları çok fazla. Bu futbol kitlesinden çok daha öte bir şey. Yani sen de bunu çok iyi biliyorsun. Bunun içlerinde bulundum. Ve Kobe de o 2000 ile beraber o NBA'in popülerleşmesiyle beraber çok müthiş bir ikondu, bir figürdü. Yani çok maçını izledim abi. Yani
NBA hakikaten çok uğraştı. Los Angeles şehri onu bir ikon olması için çok uğraştı. O kendisi çok uğraştı.
Ya
bütün kombinasyonlar zaten uyuyordu öyle bir figürün oluşması için.
inanılmaz derecede bir de o hani o inanmışlığı, o sert çalışması ya yani motivasyon da sağlıyordu bize. Yani benim için hakikaten o yalnızlığımı, o yaşadığım sıkıntıları, acıyı, şeyi, kaçışı maç izlemekti ve bunların çoğunda Kobe Bryant vardı. Hani o yalnızlığı, o paylaşmayı yani tanımadığın, temas kurmadığın, konuşmadığın kilometrelerce ötedeki birinin hayatına dokunuşu çok enteresan bir şeydi yani bizim için. O yüzden biraz daha bizim basketbola bakış açımız fazlasıyla duygusal olmasındaki en büyük sebep, içselleştirmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi buydu. Yani çok üzüldüm ya o haberi alınca ve o hani film şeridi gibi geçti derler ya, hakikaten öyleydi. Kobe Bryant'ın yaptıkları, o Lakers ve NBA ile beraber değişim süreci, o San Antonio ile olan düelloları ve hani kendini sürekli bir yeni bir rekabet yaratması, karakteri ve hakikaten o duruşu çok etkiledi. Yani çok değiştirdi. Yani ölemezdi ya. Hakikaten o yani adam...
Kabul edemiyorsun. Öyle bir figürün ölümünü kabul etmek çok zor.
İşte bizi de o haberin aldığında o gece de seninle de konuştuk. Çok etkiledi. Ve bugün hani bu yayını yaparken de aslında bu duygularımızı, hislerimizi, o geçmiş bir retrospektif yaparak Kobe Bryant'ı anmak çok güzel olur bizim için. Ya yani çok duygusal. Yani hala daha bazen böyle tüylerim diken diken oluyor. Yutkunmakta zorlandım. Yani iki gündür hala daha böyle kabullenmekte zorluk yaşıyorum
onu. Kobe spor dünyasındaki çok özel karakterlerden biriydi. Hani ben ölüm haberini yani Twitter'dan aldım. Hatta TMZ'nin sanırım haberini sen retweetlemiştin. Oradan gördüm sanırım. Yani baktım zaten site çökmüş. Evet, mentionlara bakıyorum. Haberin, TMZ'nin girdiği habere. Birçok kişi diyorlar zaten site çöktü. Site çöktü diyorlar. Yani sanırım hacklendi site, onun için çöktü falan. Zaten birisi açıklama getirmiş. Site hani hacklendiği için çökmedi. Adamlar Kobe Bryant'ın ölüm haberine girdiği için çöktü. Yani bu öyle bir şey değil.
Bir de şey vardı, hatırlarsın TMZ'nin bir... Ya bir ara ara yalan sıkan haberleri de var ya, kimse inanmak da istemedi yani ona. Acaba ama öyle bir şey mi
Kobe falan diye. Ölüm haberinin de yanlış veya yani hatalı girilebilecek bir haber de değil. Bu yani bütün departmanın istifasını istemek gibi bir şey ya, olur.
Yok, direkt yok ederler
doğru yani. McDonald's'ta iş ararsın artık çocuklar. Öyle bir durumdu. Yani Kobe'nin spor dünyasındaki etkisinden yani zaten kendisini de belirtti. Mamba mentalite derler ya. Yani ölüm haberini aldıktan o sırada halı sahaya gidiyordum ben. Yani arabaya binip halı sahaya gitmek zorundaydım. Kobe öyle bir adamdı ki yani ben belki de hayatımın en iyi kalecilik performanslarından birini sergiledim haberi aldıktan yarım saat sonra. Hani Kobe'yle tabii ki hiçbir tanışıklığımız yok ama Kobe Bryant bu. Yani Kobe de öyle olsun isterdi. Kobe insanları, çevresini, kendisini, ailesini her zaman ileriye taşımak isteyen bir yapıdaydı. Öyle bir figürdü. Yani benim çocukluğumda şöyle geçmişi düşünüyorum. Geçmişimden böyle bazı flashbackler gözüme canlandığı zaman hani ilkokuldan en yakın arkadaşımın gazete küpürü vardı, dolabına astı. 81 sayıyı attı. Yani çocukluğumun önemli anlarından biridir. Yani arkadaşım odasına girdiği zaman, ismini vermeyeyim şimdi. Yani o gazete küpürü, onun Kobe Bryant hayranlığı. Şu anda da en yakın arkadaşlarımdan birisi. Daha geçen hafta çocuğa Kobe Bryant dövmesi tasarladık yani beraber. Yapacaktık. Ben bir Celtics taraftarıyım. Yani ölümüne Celtics taraftarıyım ama Kobe Bryant'a karşı final kazandık, final kaybettik. Yani nötr olan duygularım artık tamamen saygı duymaya doğru evrilmeye başlamıştı Kobe Bryant açısından. O yüzden hani tam da Kobe Bryant'a kariyerine, şahsına saygı duymaya başladığım, onun artık büyük bir spor efsanesi olduğunu idrak etmeye başladığım dönemde hayatını kaybetmesi, onun hayat felsefesini kendi gündelik hayatıma entegre etmeye çalıştığım bu dönemde bu haberi almak çok canımı sıktı açıkçası.
Ya bir de şöyle bir durum var şimdi, hani biz aslında, ben San Antonio Spurs fanıyım, sen Boston Celtics fanısın. Geçen Doğu geldi mesela, çok ortak arkadaşımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Portland mesela taraftardır o. Hatta sen o gece sormuştun mesela Kobe Bryant hakkında ne düşünüyorsun diye. Doğu böyle içten çekilerek o samimi cümleleriyle, adam hani tam bir katil derdi ya oyunuyla ilgili falan. Hani abi, biz insan aslında eleştirmek için
olabilir. Yani, Mamba gerçekten ya, Mamba yani. Adam hayatına da baktığın zaman yani bakın kara Mamba yani yalnız takılan çok ölümcül bir yılan. Kobe'nin de zaten hani ne kadar içe kapanık, özellikle gençlik yıllarında ne kadar içe kapanık, ne kadar depresif bir karakter olduğu da bilinir. Yani çok özdeşleşiyor. Parkede katil, özel hayatında takımdan çok bağımsız, çok yani kendi şahsına münhasır takılan bir insan. Yani nickname'i de inanılmaz uygundu. Öyle bir izlenim bırakıyordu çünkü insanlarda.
Bir yandan mesela biz şeydik hani sırf hani eğlencesine eleştirmek isterdik Kobe'yi. Ama hani şunu bildirdik aslında o eleştirinin aslında ana öznesi Kobe olması bile ona müthiş bir hayranlığımızın içten içe ve hani dile getirememediğimiz hayranlığımızın olmasından da kaynaklıydı mesela.
Ya benim Kobe eleştiririm zaten bir yerden sonra tamamen LeBron mu Kobe mi yani o versus üzerinden gidiyordu. Orada da hani tercihim çok daha farklı belli argümanlar sunabilirim ama hani Kobe'nin kendi oyun stili, kariyeri, spora kattıkları ne denir? Hayata bakış açısı vesaire, çocuklarına olan bakış açısı, ailesine olan belli olaylardan sonraki duruşu o kadar ilginçti ki, o kadar güzel bir karakterdi ki. Yani ne kadar Celtics taraftarı da olsa, insan zaten öldükten sonra da yani ne kadar büyük saygı duruşuna geçti bütün camia, bütün Amerika.
Abi yani her şey dünya ortada, hatta yani.
Bütün dünya şok oldu. Abi zaten sende de bunu tartıştık yani hatırladığımız kadar son 20 yılın en büyük şok ölümlerinden birisi. Kesinlikle. Ama sadece spor baz almıyorum. Genel olaraktan.
Tüm, yani o kadar şeydi ki mesela ya şöyle hatırlıyorum 2010 bu şeyin aşilini kopardığı maçı gene ben iş çıkışı koştura koştura yetişip gelmiştim ve canım yandı biliyor musun onu o görüntüyü gördükten sonra o maçı ya izlerken. Aşil
kopuyor ama yani gidiyor serbest atışını atıyor tekrardan. Yani gerçekten hastaydı.
Ya bu o hani aslında her ne kadar rakip camiada olsa da bu bizi şekillendirdi ya adam. Hakikaten o perspektifimizi, basketbol sevgimizi, o sabah yani hakikaten abi normal bir insan hani normal sağlıklı birey kalkıp gece maç izlemez yani. Yani. Biz hani özellikle Türk basketbol izleyicisi abi onun sayesinde geceleri kalkıp maç izlemeye başladı yani. Tamam Dirk Nowitzki'yi sayarız, Tim Duncan'ı, Dwayne Wade, Tim Tracy McGrady birçok insan var işte sonra LeBron sonrasında da işte Durant, Westbrook'lar, Curry'ler geldi. Herkes çok daha böyle şey yapmaya başladı. Bence birçok insan lig pes almaya ilk Kobe sayesinde başladı mesela.
Yani o döneme denk geliyor olabilir.
Birçok insan işte o Lakers fanla olmaya beraber blok açtı. Birçok yani şu andaki spor insanı bile Kobe Bryant sayesinde basketbolla, sporla, spor perspektifiyle tanıştı. Ya bu aslında hani bakınca korkunç bir etki ya. Hani hakikaten çok ikon bir insan. Yani şöyle bir düşünüyorum da yani bu karakteri, oyunu, yaptıkları, etkileri, o değişimi, kendini de geliştirmesi, kendini de değiştirmesi ve hani 90'lar, 2000'ler, 2010'lar o 3 farklı decade'de bile müthiş işler yaptı.
Sana hep de oyunu da değiştirdi yani. Yani o şekilde mesela şöyle bir şey söyleyeyim. 2012'de veya 2013'te vefat etse Kobe bence şu andakinden daha böyle spektaküler olmayacaktı. Vefat yani emeklilikten sonra emeklilik aşaması olduğu dönemde de spora yaptığı katkıları yani genç jenerasyona yaptığı katkıları inanılmaz. Mesela 2007'de bir yaz kampı düzenlemişti. O dönemde kampa katılan genç oyunculara artık yani psikolojik olaraktan mentörlük etmiş. Antrenmanda yaptıkları kamp süresince yaptıkları çalışmalarda oyuncuların çalışmalarına, kendi bireysel antrenman programlarına yaptığı etkileriyle mesela Trae Young'ı gördün. Evet. Ne kadar üzgün yani.
Devin Booker olsun.
Devin Booker'lar. O dönemden o kampa katılanları hatırlıyor musun? Chris Lofton vardı meşhur. Beşiktaş'ta da oynamıştı. Türkiye'de, Mersin'de de oynamıştı. Tyreek Evans'lar, Stephen Curry'ler. Yani o kampa bugün yıldız dediğimiz birçok oyuncu katılmıştı. Los Angeles'ta akademisi var kendi. Çok yüksek maliyetlerle yani, oyuncuları yetiştiren bir akademisi
abi
var.
Abi yani onu da geçtim. İşte Neymar, Naomi Osaka. Naomi Osaka'ya bile mentorluk yapıyormuş. Abilik görevi gibi, sporda nasıl yaparsın, nasıl başarılı olursun diye halini hatırını soruyormuş. Yani birçok işte ESPN yazarlarına bile çok samimiymiş. Yani onunla evet, mesela evet, çekinirlermiş. İşte Howard Beck'ti galiba, bir yazı yazmış. Çok etkilendim. O anlatıyordu, ona karşı samimiyetini çok çekinerek şey yapmış. Onu golf oynamaya bile götürmüş. Muhabbet etmiş, anlatmış. Ailesiyle tanıştırmış. Kızını olan şeyde WNBA'deki gelişmesini, daha çok onlarda işte NBA oyuncuları kadar olmasa da hani çok doğru şartlarda para kazanmasını, kendi kızını da yetiştirme şekli, o kızını da büyük bir saygıyla analım. O çok ya, iyi bir çok şey oldu yani. Hani hakikaten
Mamba City'ye çok üzüldüm.
Yani o da yani hakikaten
kesinlikle kadın, WNBA damgasını vuracak.
Vuracaktı yani. Kesinlikle. O potansiyeli de var. Çok iyi yetiştiriyordu da kızın ailesi. Bence hakikaten o mentorluk olayını da çok iyi yapmıştı.
Yani işte yani emeklilikten sonra vites arttırdı o açıdan. Yani bugün baktığın zaman Kyrie Irving dediğin adam, yani bir Boston macerası olmasa NBA'nin en iyi oyun kurucusu olaraktan bahsettiğimiz oyuncunun en yakın arkadaşı diyebiliyoruz. Geleceğin süperstarı, hatta şu anda da süperstar denilebilecek Jason Tatum'la geçirdiği yaz antrenmanları. Yani ışık görüyor. Kendi yani o Mamba mentalitesini gördüğü çocukların üstüne gidiyor. Zaten hani karşı koyulamaz bir profil.
Tabii.
Ama kendisi de elini taşın altına koyuyor. Yani o çocukların elinden tutuyor. Yapabileceklerinize inanın diyor. Yani onları her zaman daha üst seviyeye götürmeye çalışıyor. Bunu hangi emekli basketbolcu yapıyor ya da oynadığı son dönemlerde bu şekilde çalışmalar olan hangi basketbolcu var?
Ya o zaten o hani işte özellikle yaşıyla beraber o liderlik olayını, NBA'in lideri olmasını alması, o işte
kesinlikle 2010, aldı ya.
Hani bence 2004-2005'le beraber aldı o. Hani Shaq'ın ayrılmasıyla beraber tekrardan bir kendini geliştirme, değiştirme süreciyle beraber aldı
LeBron onu. Üzerindeki Amerikan medyasının hala bir antipati propagandası devam ettiği süreçte bayrak adam oydu. Hani LeBron'un o ilk şampiyonluğunu alana kadar Kobe Bryant'taydı o bayrak.
Ve hani ona rağmen bu şey vardı mesela, hani birçok oyuncu vardır çok çalışkandır, çalışırlar işte, eski kafa olur falan, ama işte bu karakter yapısıyla işte Kobe Bryant hepsinin lideri olmuştu. Yani basketbolun lideri olmuştu. Çünkü o bahsettiğimiz olayı, o değişimi süreciyle beraber kendini de geliştirmesi ve hani o sosyal açıdan ve kişisel gelişim açısından kendini üst, hani çıkardığı noktalarla beraber, gençlere yaptığı yatırımlarla beraber ve hani kendi dönemdaş oyuncu arkadaşlarını etkisiyle beraber, ya hakikaten çok
ya şey müthiş bir figür müydü? 2012 olması lazım olimpiyatlarda veya 2008'de, tam hatırlamıyorum. Hani Wade akşam oluyor, takımı topluyor, diyor ki yani yarın sabah 8'de ilk antrenmanımıza çıkıyoruz. Bu turnuvayı çok önemsiyoruz. Hani birçok kişi de şikayet etmiş yani sabah 8 ne acelemiz var. Ama yani Wade demiş yani bu sefer olacak yani, gerçekten yani öyle bir yapıyı kurduk. Hepimiz sağlam.
Pekin olimpiyatlarında değil mi?
Sanırım evet, Pekin olması lazım. Sağlam bir veteran grubu var elimizde. 8'de herkesi antrenmana bekliyorum diyor. 8 oluyor sabah. Herkes uykulu bir şekilde kalkmış işte falan, antrenmana gidiyoruz. Abi Kobe yok. Bir bakmışlar Kobe hani duşunu almış, kahvaltısına gidiyor. Saat 8 ne oluyor? Ben 5'te bitirdim antrenmanı. Siz neyden bahsediyorsunuz? Yani böyle bir mentalite vardı bu adamda. Yani Wade'i etkilemiş. Wade gibi bir adam. Wade çalışkanlığı ile bilinen bir adam. Yani LeBron geldikten sonraki Wade'i biliyorsun ne kadar bir hem yani zihinsel hem fiziksel olaraktan sahadaki duruşuna kadar değişti. 2011'de finallerdeki performansı, daha sonraki şampiyonlukta da Wade LeBron ikilisi yani çok farklı boyutlardaydı. Bence olimpiyatlarda da Kobe'nin duruşu, onlara karşı bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum ben.
Fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Yani zaten şöyle bir durum var mesela. O yaşta aşil koparıp öyle geri dönmek ya çok az, yani şey yapardı zaten. Kobe yapacağını, geri döneceğini biliyorduk ama o hakikaten o sabahın köründe bile kaç yaşında hiçbir şekilde,
ben yani fix adam 5'te kalkar yani. Bu şekilde Kobe oluyorsun zaten. Yani sabah 5'te kalkmazsan J.R. Smith oluyorsun. Yani öyle bir ayrım var zaten. Yani derler ya, Kobe'den daha yetenekli birçok oyuncu geldi gitti. Yani bu mesela aynı jenerasyondan T-Mac denebilir. J.R. Smith örneği çok fazla. Mesela Kaan Kural'dan duyarız. Kobe'den bile yeteneklidir falan.
Ne bileyim Baron Davis'ler, Gilbert Arenas'lar, onlar falan.
Onlar zaten hani basketbolla çok şeyleri
ya,
yok.
Yani yetenekleri vardı yetenek, ama yapmadılar. Tabii, tabii, işte potansiyelleri var. Hani o dönemin oyuncularında çoğunda hani bir hani şey var ama azim olarak ve hani kafa olarak. Çünkü duruş, Kobe de kafa.
Mesleğe yani bakış açısı, şey, hayata bakış açısı çok farklı bir oyuncuydu.
Zaten mesela Kaan Kural'ın örneği var. Dün de anlatmıştı kendisi. Bu hani yapım şirketine giriyor ya, yapım işine giriyor. Hı hı. Onda bile hani çalışma prensibi
aynı. Oscar aldı ya. Oscar aldı. Yani
öğrenme açlığı varmış hep sürekli. Hep kendini geliştiriyormuş. Maç kasetleri çok izliyormuş. Ufaklığından beri değil gibi maç izliyormuş sürekli. Hep bir şeyler öğrenmek için. Şöyle bir şey için
var mesela. Hani liseden oyuncular, liseden mezun olduktan sonra ya basketbursu alıyorlar ya da hani SAT sınavlarına giriyorlar. Normalde NBA basketbolcunun ortalaması hani o dönemde 97-98 gibi 220-230 çok mesela, çok düşük bir puan ama ortalama bu yani. Hani NBA'de basketbolcu olacak çocukların genelde ortalaması bu. Yani Kobe'nin ortalaması, ortalama derken yani sınavda aldığı sonuç 1080 olması lazım puan. Ortalama 230, Kobe'nin aldığı puan. Yani Stanford'ı kazanamıyorsun ama ortalamanın 230 olduğu bir durum var ortada.
Hani, ya gayet iyi bir yere gidiyor, üniversiteye gidiyor çok rahat yani.
Yani onun gibi yani orta o puan alıp o puanın üstüne de alan birçok oyuncu var. Benim hatırladığım ki mesela Shane Bailey'e, Tim Duncan, Ginobili bu tarz yani oyuncular da var. Ama hani Kobe bunların da üstündeydi. Yani hem kafa hem de yani oyunda da en iyisini, en iyi noktaya geldi. Bu şekilde yani bunu başarabilmek işte anca böyle. Bu kadar zeki bir oyuncu böyle bir kariyer inşa edebiliyor.
Yani bir de şimdi ben mesela şeyde dönem biraz daha oyun aklı olarak hep de oyunu değiştirdiğinden bahsettik ki onu da kendini de geliştirdin. Ama abi hep şeye baktım hakikaten hem Phil Jackson'ın onu oynatma şekliyle hem de şeyle beraber hani bu günümüzdeki o hani guard değil de top yönlendirici, ana yönlendirici, hem pas yapabilen, hem skorer, hem savunmacı. Bu şeyin ilk örneğiydi Kobe Bryant. Normalde hani bilirdik ya işte bir guard vardır bir numara. İki numara da şey işte daha takım skorer işte Jordan örneğindeki Jordan işte Steve Kerr falan vardı yanında ya mesela. Mesela ama Kobe'yi şey Phil Jackson bir şey kullanıyordu bir ana yönlendirici. Ana topu onda yani. Ama mesela Kobe pasında yapardı, takımda yönlendirirdi, şey yapardı.
Ya o da onun zaten bir özelliği şey, vardı. Yani Shaq'la yaşadıkları o çekişmeler de zaten o Shaq figürünün de Kobe aslında biraz baskın gelmesiyle alakalı bir durumda orada onu yani sonucu o getirmiş olabilir. Yani bir takım var ortada, takımın yıldızı Shaq. Kobe kendini yıldız zannediyor o dönemde. Shaq takımı yıldızı. Yani herkes bunu biliyor, bütün NBA'de biliyor, bütün camiada biliyor ama Kobe'nin asla kabullenmiyordu. Bunu ne zaman kabullenmese de saha içinde diğerlerinin de olduğunu farkına vardı. O takımda ana skorerin Shaq olduğunu farkına vardıktan sonra zaten oyununda da bir düzelme yaşadı. Oyununda bahsettiğin o değişimi göstermeye başladı.
Ve hani mesela orta mesafesi şeyi var zaten bu uzmanıydı. Yapıyordu yani. Ama şutunu da çok iyiydi. Mesela Michael Jordan'da olmayan hani Michael Jordan da çok iyi üçlükçüydü ama yani Kobe bunun da çok daha üstüydü mesela. Hakikaten
Kobe tam anlamıyla bir skorerdi ya. Öyle bir şey bir daha gelir mi? Gelebilir ama o mentalitede bir skorer gelmez bence. Gerçekten skorer olmak için doğmuş bir adamdı o.
Ve yani şeye bakıyorum mesela bu hani esprili biçimde yaklaşıyordu o çeneyi öne çıkarma mevzusu ve maçlardaki delirmeler. Hakikaten hani maçın değiştirebilecek o game changer dedikleri adam oydu bence. Ya o hakikaten o 2000'lerin o
yani örnek olması yani gereken bir adam ya. Kariyerine baktığın zaman, parkedeki duruşuna baktığın zaman örnek alınması gereken bir insan. Hayatın her alanında istediğin mesleği icra edebilirsin. Yani bir basketbolcudan bir şeyler kapabilirsin aslında. Bunun örneğiydi o.
Sadece
bir
basketbolcudan
fazlasıydı.
Ya o hayat görüşü, bakış açısı ve hani çalışma disiplini, işe alaka konusunda da bence örnek alınabilecek
yani şey. Her insan gibi hayatını belli bir dönemde, belli dönüm noktaları yaşadı ve onlardan her zaman kendine bir şeyler kataraktan çıkardı. O meşhur tecavüz davasında bile yani oradan bile çıkmayı başardı. Süreci ne kadar iyi veya kötü yönettiği tartışılır ama yani takım içinde
sırf de bir şampiyonluğa mal olmasına rağmen hiç şey yapmadı yani, çıkıp 2008, 2009, 2010 üst üste takımı NBA şey yaptı ve ikisinden de şampiyon çıktı yani.
Ya her zaman hayatımızın içindeydi ya. Evet. 2009 diyorsun, Hidayet'e karşı bir mücadelesi vardı yani, sürekli bir gündemdeydi. Hidayet'in ona koyduğu blok falan yani ana haber bültenlerinde çıkıyordu sürekli, görüyorduk.
Ya düşünsene ya, o çok özel bir şey ya, Kobe'ye karşı yapabilmek, düşünsene. Ve ama hani
bugün kime yani bir Türk basketbolcu birine blok koymuş yani, ne bileyim, Furkan Korkmaz LeBron'u bloklayabilir bugün değil mi? Ama o gün Hidayet bloklamıştı Kobe ve Kobe öyle bir figürdü ki yani, maç falan hikaye, o olaydı yani. O günkü o olay damga vurmuştu bütün Türkiye'de.
Şey, peki oyunuyla ilgili ya da aklına gelen maçlarla ilgili şey yapacağım da, ben ilk şey demek istiyorum, oyunuyla en çok sevdiğim abi ters maçları ya, o çok süper yapıyordu onu ya. Böyle hakikaten o ya, bazen mesela duruşuyla bakışıyla çok atletik gibi gelmiyordu, tamam mı, ama öyle şeyler yapıyordu ki hakikaten ya, çalışmış bu adam, yapmış bunun üzerine yani, kafa patlatmış ve hani bir sosyopat gibi üzerine koymuş bunu. Görüyorsun
ya, takıntılı. Makine gibi fizik de yoktu. Evet. Bilirsin yani. Baktığı zaman bir kol vardı. Sağlam bir kol vardı ama yani ne bir six pack'leri döşemiş vesaire. Adam gayet düz.
Omuzları da biraz düşük falan yani, vardı ama çok ya orta, müthiş şeyler çok yapıyordu.
Yani en atlet oyuncuydu abi o döneminin. Dönemin en atlet oyuncusuydu bence, gözüme çarpan. Bahsedebileceğim başka...
Ya şeyi mesela senle de konuşmuştuk ya, Portland maçındaki iki uzatmalı maçtaki attığı iki clutch.
Değil mi?
Ya, fantastik bir adamdı ya hakikaten ya, o clutch anlarında çıkıp çat çut şey yapması. Kobe o Phoenix'i aynen ya, Phoenix'in hep sürekli ekmeğine kan doğraması yani, o hakikaten büyük takımlara karşı, o dönemin çok böyle yıldız takımlarına karşı yaptığı işler korkunçtu ya.
Yani tek başına her zaman meydan okuyordu. Basketbol da müsaitti. Yani her şey müsaitti o dönem.
Meydan okuyordu ama hakkını da veriyordu mesela. Yani
hakkını verdiği için Kobe Bryant oldu zaten.
Çünkü hiçbir şey yoktu o konuda. Kibri yoktu. Mesela şey yapıyordum, görüyordum. Ginobili'yi çok överdi mesela. Çok överdi. Çok şey yapıyordu. Ona karşı oynamak çok keyif alıyorum falan der. Mesela ben Spurs taraftarı olarak söylüyorum. San Antonio'ya karşı oynamak çok zor diyordu. Hani ya zorlu dönemki, adamlar diyordu.
O dönemki sistemleri çok iyiydi zaten yani. San Antonio'ya olan bir saygı da var. Yani o dönemki şaklı da olsun. O dönemki Tim Duncan'ın ve Tim Duncan ve arkadaşlarına olan saygı çok fazla. Çünkü çok hem karakterli oyuncular, dışarıda da hani oturup bir şeyler içebileceğin tiplerden oluşuyorlar takım olaraktan. Yani onlar gibi değiller. Yani bizden farklılar ve kıçımıza tekmeyi basabiliyorlar modunda yaklaştıkları ya için.
Mesela o trash talk'a giren veya da laf atan adamlara karşı şey tavrı, mesela Kobe'nin şeydi, sahada veriyordu cevabını ama mesela ama kendisine olan saygısını olan gördü işte mesela o konuda, mesela o sistemi, o çalışma ahlakını ve karakteri gördükçe mesela saygı duyduğu anda sonuna kadar söylüyordu. Yani bir hiç egosu o konuda şey yapmazdı mesela hiçbir şekilde. Ben şunları sevmiyorum, bunları etmiyorum, onları yerim falan demiyordu. Hakkını veriyordu mesela.
Karakter evrimi benim için yani, sen diyorsun ya, en çok gözüne çarpan hayranlık duyduğun özelliği. Yani sahada baktığın zaman tarz olaraktan hayran duyduğum bir oyun stili yoktu açıkçası. Daha farklı oyuncuları severim ben. Ama hani Kobe'nin karakter evrimi ilk lige girdiği andan itibaren, ilk dönemi, Shaq'la çekişmeleri mesela aklıma gelen mevzulardan biri. Mesela Shaq'la bayağı kavgaları meşhurdu yani, soyunma odasındaki abiler, o Branshaw'lar, Derek Fisher'lar falan araya girmese bayağı mevzuları olacak bu ikisinin. Zaten oldu da daha da büyüyecek olaylar var. O dönemlerden Shaq'a olan meydan okuması, Shaq'ın zaten babasının, üvey babasının böyle asker kökenli olması, Shaq'ı da zaten psikopat bir karakteri vardı. Shaq'a karşı kesinlikle geri adım atmaması, Shaq'ın onun geri adım atmayan bir karakter olmasından dolayı ona saygı duymasıyla beraber ikisi de kariyer olaraktan çok büyük yükselişe geçtiler. Ama karakter evrimi deyince hani mesela o Colorado'daki meşhur tecavüz davasında yani Kobe'nin Shaq'a çok alındığı söylenir. hani hiç destek olmadın vesaire gibisinden bana. Hani sanırım Branshaw'du. O da diyor ki yani abi sana destek olmadık ama yani sen zaten yalnız adamsın. Sen hiçbir konuda bizle bir şey paylaşmıyorsun ki. Hep kendi halindesin. Hani Şak evleniyor, seni davet ediyor, gitmiyorsun. Kendin evleniyorsun, düğüne hiçbir takımdan kimseyi çağırmıyorsun. Böyle bir karakterden şu an NBA'de kendini geliştirdiğin, yani kendi potansiyel gördüğü oyunculara elini uzatan, yardım eden, genç oyunculara mentorluk eden süperstardan da öte bir ne denir artık, doktor olmuştu artık ya.
O yani hakikaten dediğin o az önceki bahsettiğim mevzu.
Psikolog da aslında değil mi?
Yani, aynen hakikaten.
Hem bir psikoloğu
hem mentoru yani. Hem psikoloğu yönlendiren, yön veren insan yani.
Son dönem inanılmaz ya. Hani artık onun gözümde çok büyük bir mertebeye eriştiği dönemde ölümü beni çok yaraladı.
Ya bir de hakikaten şimdi bakıyorum mesela bırakacağım dedi. 60 sayısını attı ve bıraktı. Bir daha da geri dönmedi. Lakers hani bir goy goy çıkmıştı ya bir dönem. İşte Kobe'yi geri döndürecekler falan. Adam çıktı. Ne diyorsunuz siz ya ben bıraktım bitti falan diyor. Hani...
Şak mı diyordu son maçında senden 50 sayı istiyorum demişti. O da gitti 60 mı atmıştı?
Evet. Utah'a karşı. Ya böyle hakikaten.
Gordon Hayward sağ olsun.
Ya şimdi düşünüyoruz bugün 2020'nin başındayız. Hani sen ben. Biz seninle basketbol muhabbetine de tanıştık bu arada. Hani basketbol ana özlemimiz oldu. Şu anda da podcast yapmaya başladık. Hep bir şeylerle uğraşıyoruz. Basketbol konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Bunların en büyük gizli öznelerinden bir tanesi de Kobe.
Yani.
Ya bugün hakikaten bilmem kaç kilometre ötede bugün bu yayını kayda alırken Kobe'yi övüyorsak ya dakikalardır. Hakikaten çok özel bir karakterdi ya. Hani ya bir de şey başta bahsettiğim gibi işte çocukluk, ergenlik, gençlik. Bizim hayatımızda hep vardı ya.
Yani benim ilk formam ben Lakers taraflarıyım. Kobe'nin prime dönemlerinde de Arenas fanıydım ama ilk formam da Kobe'ydi yani. Severdim adamı. Hani hediye gelmişti ama Kobe Bryant formasında gururla odamda taşırdım. Hoşuma giderdi yani. En nefret ettiğim oyuncu oldu. En sevdiğim oyuncu oldu. En saygı duyduğum oyuncu oldu. Şu anda da en çok özleyeceğim oyuncu olacak muhtemelen.
Ve hani hakikaten ben bu kadar etki yaratacağını hiç düşünmezdim ama hem erken olması hem kızıyla vefat etmesi ve bu bizim o basketbol duygumuzun hala korken o içimizdeki kor ateş halindeyken ve severken aramızdan ayrılması, trajik biçimde ayrılması çok kötü oldu bizim için. Hani onun hala daha etkisi var. Bugün de yayın yapma sebebimiz buydu. Çok teşekkür ederim Şevket.
Rica ederim Mustafa.
Dinleyenler için şimdiden herkese teşekkür ederiz. Biz kendi duygularımızı, düşüncelerimizi geçmişten retrospektif şeklinde Kobe ile olan, basketbola olan sevgimizi, bakış açımızı ona karşı bir saygı duruşu şeklinde yapmak istedik. Bugün de sizlerle bu düşüncelerimizi paylaştık. Dinleyenler şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Bay bay.